Ayrım 13.
Sayfa 158. Neşeli boyacı. Güneş asfaltı iyice ısıtmıştı. Asfalt sıcaktı. Boyacı çocuğun yüzünde mutlu bir gülümseme yayıldı. Ne renkli bir gün geçirmişti bugün. Cebi parayla dolmuştu işte. Annem çok sevinecek diye düşündü bir an. Şimdi bir koşu boya sandığını alacak, mahalleye giden ilk otobüse binecek, evin yolunu tutacaktı. Ah mıstık diye düşündü. Ne vardı kızıp da gidecek? Sen düşsen ben seni kaldırmaz mıydım? Karşı mahallenin çocuklarıyla kavga ederken senin ayağını tökezleyip düşmüştün. Hani taş yağmuru altında ben seni kurtarmadım mı ha? Mıstık, ne çabuk da unuttun o günleri. Ne olurdu şimdi yanımda olsan, yine elini omzuma atsan. Haydi Neşeli, bu akşam da bir sinema yapalım desen ne olurdu? Sokaktan iki külah çekirdek alıp yazlık sinemanın tahta iskemlesinde çıtlatırken başka bir alemin içine dalıp kaybolsak. Nasıl da uçuyorlar bu adamlar havada böyle. Demek uçan tekme böyle atılıyor. Hazerfan Baba Galata Kulesi'nden ta Üsküdar'a kadar nasıl da uçuyor be kanka. Neşeli boyacı güneşini kesip tepesinde biriken insan kalabalığına şaşkın gözlerle baktı. Neden toplanmışlardı böyle? Cambaz mı vardı? At mı oynatıyorlardı? Biraz önce bağırırken niye yoktu hiçbirisi? Sinema dağılmış olmalıydı. Ah şimdi sinemanın yumuşak koltuklarına gömülüp bir güzel uyku çekseydi. Çocukluğundaki atlar geldi aklına. Bazen de onları televizyonda at yarışlarında seyrediyordu. Nasıl da uçuyorlardı öyle, kanat takmış gibi. Ne olurdu insan Hazerfan Baba gibi kanat takıp uçabilseydi. Gece kondunun bahçesine gelince inerdi. Ne hava atardı konu komşuya ama. Cebindeki paraları anneye verince nasıl da sevinecekti garibim. Canı yine üzüm çekmiştir onun. Ekmek arası üzüm yemeği ne çok seviyor. Benim de canım amma üzüm çekti. Şöyle siyah siyah iri iri üzümler. Annesi bir gün manavdan bir kasa üzüm tanesi almış, çürüklerini bir güzel ayıklayıp yıkamış, koca siniye geçirip önüne koymuştu. Kardeşleri de hep birlikte güle oynaya şakalaşarak nasıl da bitirmişlerdi bir sini dolu üzümü. Annemin yüzü gülünce nasıl da güzelleşiyor. Ah mıstık, ne vardı böyle küsüp gidecek. Haydi gel de barışalım artık. Nedense bir ağırlık çöktü üstüme. Hani çok yemek yiyince karnın şişerdi uyumak istersin ya, öyle işte. Sizin de başınıza gelmedi mi? Haydi beni rahat bırakın da şu sıcak asfaltın üzerinde birazcık kestireyim. Her yanım uyuşmuş sanki, uyku da gözümden akıyor. Birazcık kestirsem yeter zaten. Sonra kalkar giderim. Hem eve geç kalırsam annemin gözü yollarda kalır. Epeyce dolaştı erkenden. Bugün pazar diye gün doğarken kaldırmıştı annesi. Sırtında rahmetli babasının yaptığı ağır tahta sandık ve tenekeden oturaydı. Önce kahveleri dolaştı. Bardiye çıkışı uğrayanlar dışında kahveler henüz boştu. Onların da uykusuzluktan ayakkabıları boyatmayı düşünecek halleri yoktu. Evden kahvaltı yapmadan çıkmıştı. Bir kahvenin önünde poğaça ile takas usulü ayakkabıları boyamak üzere anlaştı. Bir yandan karnını doyururken öbür yandan da bugün nerelere dolaşacağının planını yapıyordu. İri yapılı ve güleç yüzlüydü boyacı çocuk. 13-14 yaşlarındaydı. Dalgalı saçları epeyce uzamıştı. Bu yıl ortaokula takınca ona boyacılık yolu gözükmüştü. Dert etmiyordu. Karnı doyunca sandığını sırtlayıp otobüs durağına doğru yürüdü. Neşeyle ıslık çala çala duraktakilere yaklaştı. Tek tek soruyordu herkese. Boyalım ağabey, badem yağlı, bol cilalı. Duraktakiler evcenlikle otobüsün gelmesini bekliyorlardı. Herkesin acelesi vardı sanki bugün. Yalnız genç bir çift gülümseyerek baktı çocuğa. Kadın tüylü mantosuna iyice sarılmıştı. Bir düğüne gitmek için yola çıkmışlardı. Boyat istersen ayakkabılarını dedi eşine. Genç adam göz kırptı boyacıya. Çocuk hemen tüyoyu kaptı. Sandığı yere koymasıyla fırçaları çıkartması bir oldu. Adam ayaklarını sandığa doğru uzatırken sordu. Adın ne senin? Neşeli boyacı ağabey. Herkes öyle der. Adım Musa. İyi boyarım ha. Resmini görürsün. Aynaya para vermezsin. Yaptığı şirinlik kadının hoşuna gitmişti. Gülümsüyordu işte. Genç adam da güldü. Hatırın mı kalsın? Boya bakalım. Birkaç kez salladı ustaca fırçalarını. Tozları almış, ince belli boya şişesinin kapağını açtı. Artık alıştığı, kendine hoş gelen bir kokusu vardı boyanın. Kaşıkla aldığı boyayı özenle süngere yedirerek ayakkabıya sürdü. Islık çalıyordu sessizce. Badem yağı katıp katmayacağını sormak için adama baktı. O kadınla bir şeyler konuşup gülüyordu. Vazgeçti, boş ver dedi. Zaten pahalı. Ayakkabıyı boyarken ara sıra gözü genç kadının düzgün bacaklarına kayıyordu. Hoşuna gidiyordu. Kadınlara, kızlara bakmak. Büyüdüğünü hissediyordu. Hızlı ve işin ehli bir boyacıydı. Ayakkabıları bir güzel de parlatmıştı kadifeyle. Adam memnun kalıp biraz da bahşiş verince iyice keyfi yerine gelmişti. Güneş gökdelenlerin arasından yükseliyordu. Otobüs durağından kahvelere doğru yürüdü. Erkenden 3 çocuk sıralanmıştı büyükçe bir kahvenin önünde. O da yaklaşmak istedi, yanaştırmadılar. Kendi kendine söylenerek o bir kahveye doğru yürürken sokak arkadaşı Mustafa'yı gördü. Birçok zaman birlikte işe çıkarlardı. Kızgınlığı geçmemişti hala. Bırakmıyorlar buraya Mıstık ya, dedi arkadaşına. Erkenden tutmuşlar. Mıstık'la aynı yaştaydılar. Mahalleler arası sokak çatışmalarında hiç ayrılmazlardı. Birlikte taşlarlardı düşman mahallenin çocuklarını. Kuş avına birlikte giderlerdi. Ya da işten kaytardıkları günlerde sabahtan beri sinemaya birlikte girer, peş peşe oynayan kovboy filmlerini akşama kadar seyrederlerdi. Siftahını yaptın mı, diye sordu Mıstık. Evet, ya sen? Ben de. Şeytanın bacağını kırmışlardı. Avuçlarında akşam eve götürecekleri biraz para birikmişti ne de olsa. Boya sandıklarını sırtlayıp mahalleden çıktılar. Birlikte uzun süre yürüdüler. İkisi de sanki büyü bozulacakmış gibi konuşmuyorlardı. İkisi de macerayı seviyordu. İş yeri seçimini genellikle Mıstık yapardı. Gecekondu mahallesi geride kalmıştı çoktan. Fabrikaların arasından yürüyorlardı. Neşeli daha fazla sabredemedi. Nereye gidiyoruz Mıstık? Biliyorsun ben pek fazla yer bilmem. Çok uzaklara gidersek sonra birimizi kaybederiz. Bir de kaybolursam hem sandık da gitgide ağırlaşıyor. Çok büyük bir iş adamı havasında planını anlatmaya başladı Mıstık. Bugün hiç gitmediğimiz yerlere gideceğiz Musa. Neşeli boyacı heyecanlanmıştı. Nutku tutulmuş bir halde arkadaşını dinliyordu. Bugün hiç görmediğin zengin muhitine götüreceğim seni. Taksim Parkı'na kadar yürürüz. Ne manitalar var, aklını tavana vurur. Yolda ne boyarsak bin bereket. Orada sana turist kızları gösteririm. Şaşarsın. Ne güzel bacakları var. Daha sonra Dolmabahçe'ye, deniz kenarına ineriz. Bir görsen bayılırsın, cennet gibi yerler. Neşeli boyacı ne iyi ettim de Mıstık'la yola çıktım diye göreceği yerlerin hayaline dalmıştı. Bir yandan iş, bir yandan gezmek, fakat baştan konuşmuştu Mıstık. Kurallara uymak şarttı. Bak, sen bir boyayacaksan bir de ben, tamam mı? Birbirimizin müşterisine göz dikmek, açgözlülük yapmak yok, ona göre. Bu her zamanki kurallarıydı. Neşeli onayladı. Yürüyerek bomant fabrikalarından Şişli'nin ana caddesine çıktılar. Neşeli iyi giyimli insanların lüks mağazaların yanında kendisini başka bir dünyadan gelmiş gibi hissetti. Gecekondu mahallesi, fabrikalar ve mahalledeki sinema dışında bildiği bir yer yoktu. Çok seyrek de olsa yazlık sinemalar kapanınca Arnavut bahçelerine ve Tonoz'u geçerek gittikleri Kasımbaş'a bile köy sayılırdı buranın yanında. Mağaza reyonlarının ışıklı süslemeleri, giysilerin rengarenk ışıltıları, hızla gelip geçen arabaların büyüsü onun başını döndürmüştü. Mağaza vitrininde sırtında boya sandıkları ile kendilerini seyrediyor, durumlarındaki garipliği anlamaya çalışıyordu. Durak yerlerinde bekleyenlere ve yoldan geçenlere sorarak birkaç çift ayakkabı boyamışlardı. Şişli'de büyük bir pasaj içinde bulunan kent sinemasının önü oldukça kalabalıktı. Boyacı çocuklar orada durarak uzun süre hayranlıkla afişlerdeki resimleri seyrettiler. Yeni gösterime giren bir film oynatıldığı için ilgi oldukça yoğundu. Mustafa burada iş yapılacağına karar vermişti. Film başlayana kadar daha epey zaman var. Oturup biraz iş yapalım, dedi arkadaşına. Film başlayınca iş durur. Biz de yola devam ederiz. İkisi de sandıklarının pasajının girişine yakın bir yere koyup tenekeden oturuklarına kuruldular. İşler de rast gidiyordu bugün. Musa, annem çok sevinecek eve giderken. Tulumba da alırım, bayram eder çocuklar, diye düşünüyordu. Hem boya ücretleri de yüksekti burada. O Mustafa gibi eli açık değildi. Topladığı bütün paraları anacığının eline sayıyordu. Bir trafik kazasında kaybettiği babasının ölümünden sonra evin erkeği olmak ona düşmüştü. O da elinden geldiğince hastanesini muhanete muhtaç etmemeye çalışıyordu. Fakat bir müşteri yüzünden iki arkadaşın araları açıldı. Gecekondu'da boyadıkları fiyata genç bir çocuk ayakkabısına cila sürmesini istemiş, Mustafa çocuğu terslemişti. Aynı şeyi Musa'ya teklif edince o an annesine bol para götürmekten başka düşünmeyen Neşeli, müşteriyi kaçırmayayım diyerek hemen cila sürmeye başlamıştı. O an iş yoğunluğundan arkadaşının müşterisinin kaptığının farkında bile olmamıştı. Mustafa hırsla yerinden kalkıp bağırdı arkadaşına. Bırak onları, boyama. Boya değil lan, dedi şaşkınlıkla Neşeli. Sadece cila atıp parlatıyorum ya. Arkadaşının için kızdığını anlayamayan Musa fırça sallamaya devam ediyordu. Mustafa gelip tepesine dikildi. Hiç yol yordan bilmediği halde kendisine iş sağladığı arkadaşının onun sözünü dinlemeyişini, koyduğu kuralları çiğnemesini oldukça içerlemişti. Kararlı bir şekilde sordu. Boyuyor musun, boyamıyor musun? Boya değil ya, vallahi cila. Bitti işte, istersen sana vereyim parasını. Bu para sözü Mıstığı iyice çileden çıkarmıştı. O hem arkadaşının sözünü dinlemiyor, onu bir züppeye satıyor, bir de paradan bahsediyordu. Senin de paranın da. diye sövmeye başladı Musa'ya. Döneksiniz oğlum diyordu. 3 kuruşa babanızı bile satarsınız. Mustafa'nın niye bu kadar kızdığını, incir çekirdeğini doldurmayan bir nedenle neden bağırıp çağırdığını anlayamamıştı Musa. Neredeyse kavga edeceklerdi. Mustafa hırsla boya sandığını omzuna atmış ve oturağın elini alarak arkasına bakmadan yürümeye başlamıştı. Onu ağlayarak arkasından gelip özür dileyeceğini düşünüyordu. Kitabımızda yazar mı olan arkadaşını satmak diye söyleniyordu habire. Neşeli boyacının eli ayağı tutuldu. Ne yapacağını bilemedi. Gözleri dolmuştu iyice. Boşaldı boşalacaktı. Zor tutuyordu kendisini. Çok içerlemişti. Koşup arkasından Mustafa'ya yetişmek, ondan özür dilemek istedi. Gururu buna engel oldu. Fakat arkadaşının onu ilk kez geldiği yerde yalnız başına bırakması daha da çok ağrına gitmişti. Uzun süre gözlerini bir boşluğa dikerek oturdu. Mıstık çoktan uzaklaşmıştı. Önünden hızla gelip geçen insanları görmedi. Daha sonra geldiği yolları hayalinde canlandırarak eve nasıl dönebileceğini düşündü. Aynı yollardan geri döneceğini aklı kesince biraz rahatladı. En kötü ihtimal mahalleye giden otobüse binerim diye düşündü. Arkadaşının gittiği yerdeki boşluktan uzun bir süre gözlerini ayıramadı. Pasajın iri yarı 50 yaşlarındaki kapıcısı sinemanın girişindeki sandalyesinde olayları seyrediyordu. İki arkadaşın kavgasını ve Mustafa'nın kızgınlıkla gittiğini o da görmüştü. Han kapıcısı gelip geçen kadınları gözleriyle süzüyor, türlü hayaller kuruyordu. Neşeli Boyacı filmin başlama saatine kadar epeyce iş yapmıştı. Keyfi yeniden yerine gelmişti. Mustafa'nın gidişine üzülmüyordu artık. Duraktan bir otobüse binmek düşüncesiyle rahatlamıştı iyice. Eve eli boş gitmeyecekti, mutluydu. Film başlayınca sinemanın önü boşalmıştı. Pasajdaki mağazaların çoğu hafta sonu olduğu için kapalıydı. Musa artık dönmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama caddeden geçenlerden ayakkabısını boyatanlar da çıkabilir. Biraz daha beklesem iyi olur diye gitmekle kalmak arasında bocalarken pasajın girişinden kendisine bağıran hancının sesini duydu. Adam eliyle kendisini çağırıyordu. Çocuk hemen sandığını sırtlayarak adamın yanına koştu. "Yok yok," dedi şişman adam. "Sandığın orada kalsın. Bir şey olmaz. Sen gel buraya." Korkuyla heyecanla yaklaştı çocuk. Adam belki de buranın bekçisiydi. Onu azarlayabilir, kendisine kızabilir, oradan kovabilir, belki parasını bile alabilirdi. Kalbi küt küt atıyor, dizleri titriyordu. Adam korktuğunu anlamıştı çocuğun. "Heyecan yapma oğlum," dedi babacan bir tavırla. "Korkma, gel otur bakalım şuraya," diyerek yanındaki oturağı gösterdi. "Otur da biraz iş konuşalım seninle. Çalışkan bir çocuğa benziyorsun sen." Çocuk ürkerek oturdu adamın gösterdiği tabureye. Şişman adam aynı babacan tavrını sürdürüyordu. "Bak yavrum," diyordu. "Ben istesem ikiniz de buraya sokmaz, kovalardım." "Ben ne yaptım? Kovaladım mı? Bir şey söyledim mi size? Bu dünyada herkes rızkını kazanacak." "Yok," dedi çocuk. "Allah razı olsun." Boynunu büktü. "Buyur amca, emret." "Ha, aferin evladım. Sevdim seni bak," dedi. "Ben bu gördüğün koskoca hanın çavuşuyum. Burada her bir şey benden sorulur. Devamlı gelirsen buradaki ayakkabıları sen boyarsın. Anladın mı? Yukarıda 5-6 çift ayakkabı var. Sonra bir işin bitince en üst kata çıkacaksın. Tamam mı? Ben birazdan çıkarım. Sen ondan sonra gel. Sandığını buraya bırak. Hiçbir şey olmaz. En üst kat sondaki odadayım ben. Biraz dinleneceğim. Ayakkabıları boyar bana getirirsin. Anlaştık mı? Tamam mı?" Musa'nın eli ayağına dolaştı. Ne diyeceğini, nasıl davranacağını şaşırmış. Ne insanlar varmış bu İstanbul'un diye düşündü. Boşuna kızmışım kahvedeki çocuklara. Mıstık burada olsaydı keşke. Boşuna kızdırdım. Gidince gönlünü alırım. Şişman adam boyacı çocuğu orada bırakarak merdivenlere doğru yürümeye başlamıştı bile. Uzaklaşırken dönüp yeniden seslendi. "Boya sandığını buraya bırak. İşin bitince yukarıya gel. Ayakkabıları al, aşağıda boyarsın, tamam mı?" Çocuk bugün işim iyi rast gidiyor diye düşünüyordu. Neden şimdi değil de biraz sonra? Ne olabilirdi demek ki? Adamın bir işi var diye düşündü. Boya sandığının eski yerine götürerek beklemeye başladı. Bir yandan da kazandığı paraları hesaplamaya çalışıyordu. Adamın ayakkabılarını da boyayınca epey parası olacaktı. Bugün annesine iyi para verecekti. Annesi astımlıydı. Her şeyi kendisine dert ediyordu. Titizdi. Olur olmaz şeylere kızıyor, sonra üzülüyordu. "Bunun ilaç parası bizim ömrümüzü yiyecek," diyordu babaannesi. Anne bu sözleri de çok içerliyor, üzülüyordu. Adamın ayakkabılarını bir an önce alıp geleyim, ondan sonra da mahalleye dönerim diye düşündü. Bugünkü kazancı yeterdi. Mustafa yaptığıyla kalsındı. Yine de arkadaşına kızamıyordu. Mustafa kaç kez onu dayaktan kurtarmış, hiç yalnız bırakmamıştı. Mıstık haklıydı, ondan özür dileyecekti. Cadde bomboştu, iş yerinin çoğu kapalıydı. 3 günlerin kalabalığından eser yoktu. Daha fazla gecikmeden bir an önce mahalleye dönse iyi olacaktı. Yerinden kalktı, oturağını boya sandığın üzerine koyarak pasaja girdi. Merdivenleri hızla çıkmaya başladı. Han oldukça sakindi. Üst katlardaki bütün mağazalar kapalıydı. Sinemanın üst katında konfeksiyon olduğu anlaşılan bir dükkandan gelen dikiş makinelerinin aralıklarla tıkırdayan sesleri boşlukta yankı yapıyordu. Merdivenler yeni yıkanmıştı. Islaklığın verdiği serinin etkisiyle iliklerine kadar üşüdüğünü hissetti. Korkuyu bütün bedeninde hissetti. Ne işi vardı bu hiç tanımadığı yerlerde? Macera diye geçirdi içinden. Yine de korkuyordu. Bok yemek benimkisi. Burada adamı kesseler kimin ruhu duyar? Ayakkabı boyatacak adam alır getirir. Buranın adette böyle mi acaba? Daha sonra şehrin göbeğinde olduğunu düşündü. Dağ başı mıydı burası? Kendini biraz cesaretlendirdi. 5 çift de az değildi hani. Belki de her hafta sonu otobüste gider gelirim. Alıştıktan sonra ne olacak? Korkacak ne var? Yüreğini ferah tut sen. Karma karışık duygular içinde üst kata çıktı. Onun ayak seslerinden geldiğini anlayan adam uzaktan bir yerden seslendi. Boyacı buradayım. Burada, buraya gel. Çocuk hızlı adımlarla sesin geldiği yöne doğru yürüdü. Bir ara gözü aşağıya takıldı. Camdan baktı. Arabalar, insanlar ne kadar da küçük görünüyordu. Musa başının dönüp düşeceğinden korktu. Koridorlardaki ıslaklık kurusun diye açık bırakılmıştı pencereler. Dışarıda günlük güneşlik bir hava vardı. Hayatında hiç böyle yüksek bir yere çıkmamıştım. Hanın sorumlusu olan şişman adam katın tuvaletinden sesleniyordu ona. Burası 4 deobası ve 3 helası ile oldukça büyük bir yerdi. Adamın kaldığı oda tuvaletinin bitişindeydi. Çocuk beklediğinden de erken gelmişti. Adam lavabodaki geniş ve büyük aynanın önünde tıraş oluyordu. Tıraşı bitince odasına geçip dinlenecek, çocuğa da orada karşılayacaktı. Boyacı çocuk kapının önünde şaşkın bir halde adamın tuvaletten çıkmasını bekliyordu. Ayakkabıları alıp da bir an önce buradan gitseydim. Adam aynaya bakarak tıraşını sürdürdü. Bir yandan da konuşuyordu. Zor senin işin yavrum. Elin yüzün iyice kirlenmiş. Gel bak, su da var, sabun da. Bir iyice yıkan bakalım. Burası sosyetik yer, temiz olman gerek. Ayakkabılar yan odada. Şimdi veririm onları. Annen kızmaz mı seni böyle pis görünce? Gel yıkan, temizlik imandan gelir. Çocuk adamın kendisiyle bu denli ilgilenmesini, onun çok iyi bir insan olmasına yordu. Başka türlü düşünmesi için ortada bir neden yoktu. Babasızlığın acısını nicedir unutmuştu. Belki adamın da çocukları vardı, ona acımıştı anlaşılan. Ürkek adımlarla içeri girdi. Tabanlarını kaldırıp aynaya baktı. Ellerinin boyası yüzüne de bulaşmıştı. Aynadaki şaşkın haline bakarak gülümsedi. Adam bir yandan tıraş olurken bir yandan da boyacı çocuğu inceliyordu. Dalgalı saçları, tombul yanakları ve iri bedeniyle gürbüz oldukça sağlıklı görünüyordu. Çocuk ellerini iyice sabunladı. Parmaklarındaki boya çıkmamıştı ama eli temiz olmuştu. Daha sonra yüzünü sabunla yıkadı. Şişman adam tıraşını bitirmişti. Kapıya astığı havluyla yüzünü kuruladıktan sonra çocuğun yanına geldi. Çocuk eğilmiş suyu çarpa çarpa yüzünü yıkıyordu hala. Adam şişman gövdesini yavaşça ve çocuğu ürkütmemeye çalışarak ona yaklaştırmıştı. Adamın önü kabarmıştı. Boyacı çocuk o anda sabunun yüzündeki boyaları çıkarmakla uğraşıyordu. Adamın kendisine yaklaştığını hissedince oldukça korktu. Şişman adam boyacı çocuğu belinden yavaşça kavramıştı. Çocuk sudan gözlerini açınca onun daha fazla ürkmemesi için hemen elindeki havluyu uzattı. Daha sonra kendisine hakim olması gerektiğini düşünerek çocuğun belini bırakarak geriye çekildi. Boyacı çocuk şaşkınlık içindeydi. Adamın pek de öyle göründüğü kadar iyi birisi olmadığını anlamaya başlamıştı. Fakat ne yapacağını kestiremiyordu. Adamın hiç de iyi niyetli olmadığı aşikardı. Çıkmaz bir sokağa girdiğini, acıyla fark ettiğinde çok geç kaldığını anladı. Durumu pek de iç açıcı görünmüyordu. Musa'nın her zamanki neşesinden eser kalmamıştı. Şimdi ne olacağını bilmemenin korkusu içinde ürkerek adama bakıyordu. Hemen yanlış anlama ha diye yavaşça yanına sokuldu şişman adam. Elini uzatıp onun tombul kırmızı yanaklarını sıktı. Ne kadar güzel bir çocuksun sen. İnan çok sevdim seni, çok tatlı bir çocuksun. Yanakların da ateş gibi. Ne kadar güzel, hasta falan mısın? Çocuğun gözleri yalvarıyordu, kuş olup kanatlanmak istiyordu, yüreği daralıyordu, sıkıntıdan alnı boncuk boncuk terlemeye başlamıştı, yüzü ateş gibi yanıyordu, nasıl davranması gerektiğini bilemiyordu, kalbi hızla çarpıyor, kanatlanıp uçmak istiyordu. Adam dev gibi cüssesiyle önünü kapatmış, dışarı çıkmasına, kımıldamasına izin vermiyordu. Korkma diyordu adam. Çocuk bu hiç tanımadığı yerde düştüğü tuzak karşısında iyice panik demişti. Müthiş bir korku içindeydi. Seni çok sevdim diyordu adam. Boyacı çocuğun elini tutmuştu. Çocuk hırsla çekti elini. Adam ses çıkarmadı. Boyacı çocuk lavaboya yaslanmıştı. Adam elini yavaşça çocuğun önüne götürdü. Çocuk iyice büzülmüş, küçülmüştü. Boyacı çocuk adamın hareketlerinden çok rahatsız olmuştu. Dayandığı lavabodan geriye gidemiyordu. Çaresizlik içindeydi. Bedenini adamın elinden kurtarıp geriye doğru çekti. Boyacı çocuk kekeleyerek ayakkabılar diyebildi. Bir an, son bir kurtuluş umuduyla. Boş ver ayakkabıları, sen beni boya yavru kuşum. Kapıcı bütün kuvvetiyle çocuğa sarıldı. Çocuğun tombul vücudu kasıldı. Bedeninde gezinen yabancı ele karşı bütün gücünü kullanarak tuvaletlere doğru yöneldi. Şişman adam acele etmek niyetinde değildi. Bu güzel al yanaklı tombul boyacı çocuğu elinden kaçırmak istemiyordu. Onun için elinden geldiğince ona yumuşak davranmaya çalışıyordu. Nasıl olsa çocuk avucuna düşmüştü. Kurtulma şansı yoktu. Neşeli boyacının neşesinden eser kalmamıştı. Bütün vücudu korku ve gerilim içindeydi. Adam eline geçirdiği avıyla oynamak istiyordu. Onun rahatlatmalıydı. Aslında acele davranmıştı. Amacı boyacı çocuğu kendi odasına iki yatağa götürmekti. Acele davranarak çocuğu büsbütün ürkütmek istemiyordu. Ayrıca o işini gönül rızası ile çocuğu ürkütmeden görmek istiyordu. Tuvaleti uzun süre kapalı tutamazdı. Alt katta konfeksiyonda çalışanlardan gelenler olabilirdi. Görenler de olabilirdi. Onun için çocuktan iyice uzaklaşıp kapıya yaklaştı. Sesini alabildiğince sıcak bir ton vermeye çalışarak, "Niye titriyorsun yavrucuğum? Çişin mi geldi yoksa?" dedi. "Gir tuvalete rahatça yap, gir yap. Ben de yan odadan ayakkabıları çıkartayım. Benden korkma, tamam. İstemiyorsan unut olanları, unut gitsin, tamam mı?" Boyacı çocuk bilinçsizce tuvalete girip kapıyı kilitledi. Sırtını kapıya yasladığında bütün vücudu ter içindeydi. Çok korkmuştu ve hala korkuyordu. Korkudan neredeyse üstüne yapacaktı. Önünü açıp işemeye başladı. Çaresizlik içinde kıvranıyordu. Adam sözünde durup onu bırakır mıydı? Bacakları tir tir titriyordu. Ne yapacağını, dışarıda kendisini neyin beklediğini kestiremiyordu. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Tek bildiği o iğrenç adamın dışarıda beklediği ve ondan çok korktuğuydu. Adam burada kendisini öldürse hiç kimsenin haberi olmazdı. Mıstık'la birlikte gitmediği için derin bir pişmanlık duydu. Mıstık olsaydı başına böyle bir olay gelmezdi. Ah arkadaşım, neredesin? Ne bok yedim de kızdırdım seni. Bir an kendisinin korkunç bir yalnızlık içinde olduğunu düşündü. Mıstık olsaydı böyle mi olurdu ya? Mıstık hemen koşar gelirdi yardımına. Adam resmen sapıktı. Otobüslerde böylelerinin işe giden kadınlara, kızlara sarkıntılık ettiğini işitmişti. Bu adam daha da kötüydü. Çocuk dışarıdan adamın sesini duydu. Kakan falan varsa yap ha. Boyacı çocuk artık adamın niyetini iyice anlamıştı. Bu adam kötü birisiydi. Fakat kendisini koruyacak hiçbir şey yoktu çocuğun. Ah bir sustalısı olsaydı ne olurdu? Filmlerdeki gibi kötü adama karşı savunurdu kendisini. Bir an tuvaletten çıkmamayı düşündü. Çözüm olamazdı. Anahtar deliğinden dışarı baktığında adamın ona güven vermek için giriş kapısını açık bıraktığını gördü. Adam, gel ayakkabıları al diye odasına çağırıyordu. Aklına ayakkabıları alma bahanesiyle açık olan tuvalet girişinden dışarı çıkmayı ve oradan kaçmayı koyduktan sonra kilitlediği kapıyı açtı. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlıktan dona kaldı. Tuvaletten çıkmak için de çok geçti artık. Adam koca gövdesiyle tuvaletin kapısını yeniden tutmuştu işte. Şişman han sorumlusu boyacı çocuğun gönül rızasıyla bu işe evet demeyeceğini anlamıştı. Çocuğu parayla da kandırması çok zor gözüküyordu. Fakat bu şansını da deneyecekti. Ayrıca çocuk adamın anladığı kadarıyla kesinlikle odaya girmezdi. Belki çocuğa sürtünmese ya da çocuğu ürkütmeseydi odayı alıp kapıyı kilitleyebilirdi. Ama artık geriye dönüşü yoktu. O da bu işi tuvalette bitirecekti. İyilikle ya da zorla. Çocuğu sesini çıkarmadan boyun eğmeye çalışmalıydı. Boyacı çocuk karakola gidip şikayetçi olursa başına iş alabilirdi. O zaman da İbni bu çocuk. Kendisi istedi diyecekti. Gerekirse rüşvet verecekti. Nasıl olsa polislerin birçoğuyla ahbaplığı vardı. Yine de adam temkinli davranmaya çalışıyordu. Çocuk tuvalet kapısını açarken o da açık olan giriş kapısını arkadan anahtarla kilitlemiş, pantolonunu aşağıya indirmişti. Boyacı çocuk adamı bu halde görünce ne yapacağını bilemedi. Mahalle kavgalarından deneyimliydi. Bu iğrenç adama karşı namusunu koruyacak, direnecekti. Teslim olmamaya kararlıydı. Elinde cüzdan vardı bu kez adamın. İçinden iki tane 5.000 liralık çıkartarak çocuğa uzattı. Al yavrum şunu, çekinme, çekinme al. 10 tane ayakkabı parası eder. Al hadi şu parayı, bak haydi, şu 5'liği de vereyim, haydi yavrucuğum inat etme. Uzatılan parayı almadı çocuk. Adama tiksintiyle baktı. Tek düşüncesi vardı, kaçmak. Adamın kendisine kurduğu tuzağa yakalanmış, oyuna geldiğini anlamıştı. Kapana kısılmıştı iyice. Şişman adam sönük durumda olan penisini elinde tutarak çocuğa yaklaştı. Korkma dedi. Sana bir şey yapmayacağım. Seninki aslan gibidir. Çıkar. Hadi korkma. Ben döneyim, sen bana badana yaparsın. Tamam mı? Önce sen yap. Bak çok hoşuna gidecek. Sana daha çok para veririm. Tamam mı? Al şu parayı da. Cüzdanı açıp bir 10.000'lik daha çıkardı. Al, bunların hepsi senin olsun. Her pazar gelirsin. Sana ses çıkarmam. Sana çok ayakkabı bulurum. Çok para kazanırsın. Haydi beni üzme. Hayır diye bağırdı çocuk. Sesi korkudan çok homurdanmayı andırıyordu. Boyacı çocuk köşeye sıkışmış ve tırmalayıp saldırmaktan başka bir çaresi kalmayan vahşi bir kedi gibi hırçınlaşmış, kaşlarını çatmıştı. Gözleri ateş gibi olmuştu. Adamın istediklerini kararlı bir şekilde reddetti. Yumruklarını sıkmıştı. Çekil önümden amca, yoksa burayı ayağa kaldırırım. Hem benim amcam polis, ona şikayet edersem... Şişman kapıcı çetin çıkan bu çocukla boğuşmayı birden göze alamadı. O da çocuğun polise şikayet etmesinden korkuyordu. Ya amcası gerçekten polisse, o zaman rüşvet de işe yaramazdı. Allah korusun, işimden bile olabilirim diye düşündü. Bu korkusunu çocuğa belli etmemeye çalışarak yine alttan almaya karar verdi. Bak, eğer buradan sağ çıkmak istiyorsan bana söz vereceksin. Yoksa seni şuracıkta boğar öldürürüm. Cesedini çöpe atar, köpeklere yediririm. Yedi göbek sülalen gelse bulamaz. Ölüm sözcüğü çocuğun bütün direnme gücünü bir anda kırmaya yetmişti. Ben ölürsem hasta anneme, kardeşlerime kim bakar? Sıkılı elleri iki yana düştü. Dizleri üstünde çömeldi. Dizleri ıslanmıştı. Ayağa kalkma gücünü bir an kendisinde bulamadı. Etme, kurbanın olayım ağam diye yalvarmaya başladı adama. Tamam, ne istiyorsan yaparım. Söz veririm, yeter ki beni buradan bırak gideyim. Bak, buraya geldiğini, bu olanları kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Bana söz veriyor musun, yoksa yaşatmam seni. Kurbanın olayım, söz veriyorum. Hem de yemin ediyorum. Allah Kur'an çarpsın, kimselere söylemem ağam. Sen git o şeylerini başkalarıyla yap. Benden böyle şeyler isteme. Boyacı çocuğun bu zavallı hali karşısında adamın içini bir sevinç dalgası kapladı. Yalvaran çocuğun elini tutarak ayağa kaldırdı. Hah, aferin. Şöyle yola gel bakalım. Dik dur bakayım. Aslan gibi delikanlısın sen. Çok güzelsin, çok. Vücudun körpecik senin. Hiç dokunulmamış. Adam yeniden elini çocuğun vücudunda gezdirmeye başlamıştı. Elini çocuğun önünde gezdirince bilinç dışı penisinin kabardığını fark etti. Bak dedi çocuğa, seninki ne kadar azgın. İnat etme. Bak, para da veriyorum. Nazdan mı? Önce sen yap istersen. Çocuğun gözü kapalıydı. Dişlerini adam akıllı sıkmış, korkusunu yenmeye çalışıyordu. Adam çocuğa yapışmış bırakmıyordu. Boyacı çocuğun pantolonunu aşağıya indirmeye çalışıyordu. Çocuk direniyordu. Haydi yavrum, inat etme. Aç şu pantolonunu. Gördün küçücük. Haydi sana badana. Bu kez çocuğun önüne doğru eğilerek geniş kalçalarını bastırdı. Boyacı çocuk şaşkınlık içerisindeydi. Babası yaşındaki bu adam kıllı, geniş kalçalarıyla önüne eğilmiş kendisine yalvarıyordu. Haydi aslanım, bak böyle. Şişman adam yer yer kılları beyazlamış, geniş kalçalarını boyacı çocuğun önüne sürtmeye çalışırken çocuk bütün gücüyle onu itekledi. Adam boş bulunmuştu. Birden koca gövdesiyle çıplak mermer zemine boylu boyunca uzanıverdi. Boyacı çocuk ani bir hareketle kilidin üzerindeki anahtarı çevirip kapıyı açtı. Tam kapıyı açıp kaçacakken koridordaki adamın bacağından yakaladı. Gözü kararmıştı. Çıplak bedenini inik pantolonunun eliyle çekerek boyacı çocuğun üzerine abandı. Çocuk üzerindeki ağırlık karşısında bir an soluksuz kaldı. Şişman adam soluk soluğa onun kalçalarını sürtünmeye çalışıyor, bir yandan da çocuğun pantolonunu çıkarmaya uğraşıyordu. Boyacı çocuk içindeki bütün korkuları atmak ister gibi olağanca gücüyle bağırdı. ''Bıraksana beni orospu çocuğu.'' İki eliyle şişman adamın suratını tırmıklamış, kanatmıştı. Adam canın acısıyla inledi. Çocuğun sesi boş koridordan çınlayarak alt katlara kadar bütün handa yankılandı. Şişman adam çocuğun sesinden ve alt katlarda mesaiye kalanların duymasından korktu. Bir anda serbest kalan çocuk ıslak mermerin üstünden sıçrayarak ayağa kalktı. Zembereğinden boşanmış gibi merdivenlere doğru koştu. Koridorun içinde kısa bir kovalamaca yaşandı. Şişman adam soluk soluğa boyacı çocuğu yakalamaya çalışıyordu. Yakalayıp onu odasına götürmeyi kafasına koymuştu iyicene. Madem iyilikten anlamıyordu, zorla yapacaktı bu işi. Son bir hamleyle atılıp çocuğu saçlarından yakaladı. Beline yediği şiddetli bir yumruk darbesiyle Musa sendeledi. Yüzü koyun ıslak mermerin üzerine düştü. Adam üzerine atlamak üzereyken can havliyle doğrulmaya çalıştı. O an yanı başında olduğunu fark ettiği açık pencereye doğru koştu. Bir an bacağına yapışıp onu odaya sürüklemek isteyen adamın elinden sıyrıldı. Dışarıda hava günlük güneşlikti. Adamın şaşkın "dur, ne yapıyorsun?" diyen sözleri zihnine çakılıp kaldı Musa'nın. Avcının elinden kurtulan, kanatları yolunmuş bir kuş gibi kollarını açarak boşluğa bıraktı kendini. Zincirli Kuyu mezarlığından Mecidiye Köy'e, Şişli Camisi'nden Osman Bey'e doğru esen bir rüzgar, Halaskar Gazi Caddesi'ni boydan boya serinletti. Rüzgar boyacı çocuğun yüzünü yalayıp geçerken o, kurtulmuş olmanın verdiği rahatlıkla içinde bir kuş kanadının hafifliğine benzer bir sevinç duydu. Güneş asfaltı ısıtmıştı iyice. Çocuk bu sıcaklığı bütün bedeninde hissetti. Aralık 1978, Kartal Mayıs 2007, Çerkezköy. Kitabın sonu. 12 Ocak 2011, sayfa 176.